Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Mevlüt Kandili olması hasebiyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamber olmadan önceki peygamberliğine, peygamber olacağına işaret eden bazı olaylar ve hadiseler var. Hem dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen olayları, hem de buna benzer birkaç olayı bugün okuyalım inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla ilgili mucizeleri zaman zaman değişik problemler vesilesiyle okumakta fayda var. Eskiden alimlerimiz, diyelim bir hastalık varsa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hastalara dokunmasıyla ilgili mucizelerini okurlarmış. Yani o mucizeler nasıl Peygamber Efendimiz'in mübarek ellerinin temasıyla veya mübarek tükürüğünü sürmesiyle o hastalar şifa buluyordu. Veya mübarek ellerini göğsüne koymakla onda bulunan küfür hastalığı şifa buluyordu. Bizim de maddi manevi hastalıklarımız için o tür mucizeler okunurmuş. Ta ki Cenab-ı Hak maddi manevi hastalıklarımıza şifalar versin diye. Yani problemlerimizle ilgili hangi mucize varsa onlar okunuyormuş. Biz de Peygamber Efendimizin peygamberlik daha gelmeden önce peygamber olacağını ifade eden bazı olayları okuyalım. Özellikle gerek itikadi anlamda, gerek davranış anlamında olan problemlerimize de inşallah şifa olmasını ümit ederek, bu şeylerin bize de şifa olmasını niyet ederek okuyalım ve dinleyelim inşallah. Evet. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi yaklaşık 300 kadar mucizeyi içinde barındırıyor. Peygamberimizin 1000'den fazla mucizesi var normalde. Bunlar tabii Kur'an'ın dışındaki mucizeleri kastediyoruz. Kur'an-ı Kerim baştan sona mucize. 40 vecihle içinde binlerce mucize var. Ancak Kur'an dışında Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizeler de var. Bunlardan bir kısmı 19. mektupta yaklaşık 300 kadarı açıklanmış. Ama kitaplarda takriben 1000'den fazla. Burada bazıları alınmış örnek olarak. Çünkü Peygamber Efendimiz'den haberdar olmuş olmak için Peygamberimizin peygamberliğini ve İslam dininin hak din olduğunun ispat edilmesi gerekiyor. İspat edilmeyince muhataba İslamiyet tam tebliğ edilmiş olmuyor. Özellikle Eş'ari ekolüne göre bir insanın İslamiyet'ten haberdar olmuş olması için mutlaka İslamiyet'in, Peygamberimizin peygamberliğinin mucizelerle ispat edilmesi gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı değil bu, bu önemli bir kural. Dolayısıyla bizim İslam'ın hak, Kur'an'ın kelamullah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın elçisi olduğunun mutlaka hem Müslümanlar tarafından çok kat'i delillerle bilinmesi, hem de İslamiyet'ten haberi olan veya olmayan ama bu konuda şüpheleri olan insanlara da mutlaka bunun kesin delillerle açıklanması gerekiyor. Bu Müslümanlar üzerine bir görevdir, bir vazifedir. Bu açıdan zaman zaman bunları okumakta fayda var. Bugün özellikle bu vesileyle burayı tercih ettim. Cenab-ı Hak bu güzelliklerle donanmayı nasip eylesin inşallah. Evet, onlardan birisi İrhasat'tan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti hengamında İrhasat, peygamber olmadan önceki peygamberliğini gösteren deliller deniyor. Bunlara İrhasat demişler alimlerimiz. Mesela Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden Tevrat ve İncil'de, Tevrat, İncil ve Zebur gibi kitaplarda pek çok bahsedilmiş. Bunların orijinalleri vahiy olduğu için Peygamberimizden önceki bütün kitaplarda Peygamber Efendimiz'den bahsedilmiş. Hatta ben bazı kitaplarda gördüm, rivayetlerde. Bütün peygamberlerin peygamberimizi bildiğini düşünüyoruz. Bütün peygamberler, Hazreti Adem Aleyhisselam başta olmak üzere peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler ahir zaman peygamberini biliyor. Ve onun peygamber geleceğine inanıyor. Bunlardan en fazla görüleni özellikle Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da. Hasreten İncil'de daha çok fazla. Çünkü peygamberimize en yakın olan, ondan önceki en yakın kitap İncil olduğu için. Yalnız bunlar zamanla tarihte değiştirilmiş. Özellikle hasut olan Yahudi ve Hristiyanlar Peygamber Efendimizin peygamberliğini gösteren açık delillerden bir kısmını değiştirmişler. Ama buna rağmen Hüseyin-i Cisri denen bir zat Risalet-i Hamidiye adlı eserinde 114 tane işaret çıkarmış. Hala bugün zamanımızda da bunlar görülebiliyor. Sonradan Müslüman olan birçok Hristiyan ve Yahudi alimleri bunları ortaya koyuyorlar. Şu andaki elimizde olan İncil'lerde bile bu işaretleri görebiliyoruz. Dolayısıyla Peygamberimizden önceki kitaplarda geçen bilgiler de aynı zamanda Peygamber Efendimiz peygamber olacağının delillerindendir. Bunun dışında hatiflerden işte gayıptan haber verenlerden dediğimiz kahinlerden onlardan haber verenler olmuşlar. Hazreti mesela Peygamber Efendimizin çocukluğunda yaptığı yolculuklarda onlara karşılaşanlar söylemişler. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'e söylenmiş vesaire. Bunlar çok fazla. Bunlar hep irhasat diyoruz. Daha Peygamber Efendimiz gönderilmeden önce Peygamberimizin peygamber olacağını bildiren delillerden bir tanesi de bu işte. Peygamberimizin dünyaya geldiği gece vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Yani şöyle denebilir. Yani İran'da bir olay olduysa Peygamber Efendimiz'le ne münasebeti var? Veya herhangi bir yerde bir deniz battıysa ve herhangi bir yerdeki bir ateş söndüyse Peygamber Efendimiz'le ne alakası var denebilir, ona cevap veriyor. Yani Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif ettikleri gece o harika olaylar olduğu için Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili olarak o olaylar olmuştur diyor. Hani tarihte belki sorulabilir ki ta falan yerdeki bir olayın Peygamberimize ne münasebeti var diye sorulabilir. Bir de hem Bi'isetten evvel yani peygamber gönderilmeden evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve eğimeyi hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Tarih kitaplarında bunlardan pek çok var. Üstad Hazretleri daha çok hakkında şüphe olmayan, sahih olan, alimlerin de sahih kabul ettiği rivayetleri bize aktarıyor. Birincisi, Veladet-i Nebevi gecesinde, Peygamberimizin dünyaya teşrif ettikleri gece, Rebü'l-Evvel ayının 12. gecesi. O gece hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi, hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki, üçü de demişler, veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki, o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı. Yani demek ki bu dünyaya gelen zat, o gün dünyaya gelen zat getireceği nur ile Allah'ın izniyle şarkı ve garbı manevi olarak aydınlatacak. O gün ışıkla aydınlanmış. Yani aslında o doğan zatın dünyayı inşallah getirdiği nur ile aydınlatacağını anlıyoruz. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu başa aşağı düşmüş. Demek ki Allahu Teala onun vasıtasıyla Kabe'deki putları temizleyecek. Değil mi? Nitekim istikbalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethiyle Kabe'deki ve etrafındaki bulunan bütün putları temizlemiş. Yani Peygamberimizin dünyaya geldiği gece bu olayların olması, Peygamber Efendimizin aynı zamanda hem peygamber olacağına hem bu olaylar ile ilgili olarak onları ortadan kaldıracağına, yani Kabe'deki bütün putları yok edeceğine net bir işaret. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyyamı, yani sarayı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi. İran Kisra'sının biliyorsunuz sarayında bulunan 14 şerefe o gün düşmüş. Tehen hesap etmişler. Peygamber Efendimiz'in doğumundan sonra 14. Şeyde yönetici zamanında İran'ın fethedildiği. Demek ki o zat aleyhissalatü vesselam, tabi biliyorsunuz Kisra'nın, yani İran, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında fethedilmiş. Demek ki o gün doğan zatın getirdiği din ve onun talebeleri İran'daki ateşperestliği yıkacak ve orayı İslamiyet'e dahil edecek inşallah. Evet. Saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve 14 şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması. Tarihte insanlar nelere tapmışlar? Tabi bunların çok alt planları var, arka planları var, sosyolojik ve psikolojik açıklamaları var. Mesela diyelim Mısır'daki insanlar ineğe tapmışlar. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden Allah bir inek kesmelerini emreder. Bunun arka planında, yani Mısır kumistanındaki, tabiri caizse kum diyarındaki insanların ineğe tapmalarının esas nedeni, sebepler noktasından Mısır'ın ortasından geçen Nil'in ve Nil'in etrafındaki Nil'in sulanmasıyla meydana gelen cennet asa bir mükemmel beldenin olması. Sanki cehennem gibi olan o beldenin ortasında cennet gibi bir vahanın ortaya çıkması. Bu vesileyle Mısırlılar o ziraatla hayatlarını geçindiriyorlar. Ve ziraatın da temel kaynağı öküzdür, inektir. İnek sadece sütünden ve yavrusundan istifade edilen bir varlık değil, tarihte aynı zamanda çiftçilikte kullanılan bir öküz gibi inekler de kullanılıyordu. Dolayısıyla onların aleminde inek mukaddes, ziraat mukaddes hale gelmiş. Ve ineğe tapmaya başlamışlar. Toplumsal bir ihtiyacı Allah'tan bilmeleri gerekirken yanlışlıkla bir inekten bilmişler. Dolayısıyla bazı insanlar tarihte ateşe tapmışlar. Ateşin yok etme özelliğinden hareketle veya sudan elde ettikleri istifade ile, işte su olmazsa balıktan istifade ediyorlar diyelim. Artık su olmazsa, deniz olmazsa suyumuz olmaz veya balığımız olmaz, bir şöyle oluruz diyerek, ölürüz diyerek. Öyleyse hayatımızı devam ettiren haşa denizdir, göldür vesaire diyerek böyle tapmışlar. O gece gerek putların yüzüstü devrilmesi, gerekse Sava'da bulunan gölün yere batması, suyunun tamamen çekilmesi, biraz sonra geleceğiz, göreceğiz. Başka bir yerde şu kadar bin yıldır yanan bir ateşin bir anda sönmesi, demek ki o gece dünyaya gelen zatın Allah'ın izniyle olmayan şeyleri yine Allah'ın izniyle kaldıracağını gösteriyor. İşte bunlardan birisi mesela. Yani aynı zamanda Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in doğumunu göstermekle beraber yapacağı işlere de işaret etmiş oluyor. O gün Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabat'ta 1000 senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusulerin mabud ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. Doğduğu gece o ateş de birden sönmüş. Yani normalde ateşin yanması için gerekli sebepler olduğu halde Cenab-ı Hak sebepleri kaldırarak ateşi söndürüyor. İşte şu 3-4 hadise işaret eder ki o yeni dünyaya gelen zat ateş perestliği kaldıracak. Fars saltanatının sarayını parçalayacak İran. Fars dedi İran. İzni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. İnşallah biz de Müslümanlar olarak gerek dünyadaki Allah'ın gayrındaki şeylere tapınma şirkler olsun, gerekse Müslüman olduğumuz halde farkında olmadan tevhide aykırı davranışlarımız olsun, gerekse Müslümanla yakışmayan yaşam tarzlarımız olsun, İnşallah bu gecenin hürmetine bu vesileyle daha Peygamber Efendimiz yeni dünyaya gelmiş, İslamiyet'i bize yeni telkin etmiş, yeni tebliğ etmiş, biz de yeni onları taze olarak yaşamaya başlamışız gibi o ruh hali içerisinde Cenab-ı Hak İslamiyet'e yeniden bir ruh vererek, bize ruh vererek onu yaşamayı nasip etsin. Dünyadaki İslamiyet'e aykırı olan, tevhide aykırı olan şirk, küfür, dalalet ne kadar yanlış şey varsa onlar da Cenab-ı Hak imana, tevhide tebdil eylesin inşallah. Müslümanlar da bunlara vesile eylesin. Ama öncelikle bizler birlik ve beraberlik içerisinde olmak Allah bize lütfetsin inşallah. Evet. Beşincisi, çendan veladet gecesinde değil, yani Peygamberimizin daha dünyaya geldiği gece değil, daha dünyaya gelmeden önce, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle o hadiseler de İrhasat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, İrhasat Ahmediye'dir ki aleyhissalatü vesselam Sure-i Elem Tera Keyfe'de nas-ı kat'i ile beyan edilen vakayı fildir ki, fil vakasını hemen hepimiz biliriz. Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden kısa bir müddet önce, sayı konusunda ihtilaf var, kaç gün olduğu konusunda, bir ay mı iki ay mı, değişik bilgiler var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz henüz dünyaya gelmemiş ama Peygamberimizin dünyaya gelmesine yakın olmasından dolayı bu da Peygamberimizin mucizelerinden sayılmıştır. Onun için Cenab-ı Hak Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil, bizim hepimizin hemen hemen ezbere bildiği Fil suresi diye geçen, Elem tara diye kısaca ifade ettiğimiz sure. Elem tara, görmedin mi? Keyfe feala rabbuke bi ashabil fil, senin Rabbin fil ashabına ne yaptı diye o fil olayının anlatıldığı ayet gösteriyor ki bu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın doğumundan hemen az önce olması Peygamberimizle alakalı olduğunu gösteriyor. O da Peygamberimizin irhasat nevinden, mucizelerinden sayılmış. Evet. Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş meliki gelip Fili Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş kaçmışlar. Termihim bi hicaratin min siccil fecealehum ke asfim me'ekül. Hani bu harmanlarda atılan buğdaylar gibi olmuş. Nasıl buğday şeyleri böyle atılınca saman çöp çöp haline geliyorlar. Tabiri caizse öyle olmuş. Atılmış saman çöpü gibi hale gelmişler. Perişan etmiş kaçmışlar. Bu kıssayı acibe tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın delail-i nübüvvetindendir. Peygamberliğinin delillerindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Bu çok önemli bir bizim için uyarı. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam daha dünyaya gelmemiş ama Peygamberimizin hürmetine Cenab-ı Hak Peygamberimizin Kabe'si olacak doğum yeri olan Mevlid'i, değil mi, doğduğu yer. Bir üçüncüsüne dedi ve sevgili vatanı. Peygamberimiz Aleyhisselam hicret ederken Kabe şöyle Mekke'ye dönmüş bakmış. Ey Mekke bil ki demiş, kavmim beni çıkarmasaydı seni terk etmezdim demiş. Kabe böyle Mekke'ye dönerek öyle demiş Peygamberimiz. Hatta Mekke fethedilince Medineli Ensar dediğimiz muhacirlere sahip çıkan Peygamberimize, ya Resulallah senin canın bizim canımızdır. Senin namusun bizim namusumuzdur. Senin hayatın bizim hayatımızdır diyerek, ya Resulallah sen dersen denizin üzerinden yürü, buradan da yürürüz diye Peygamberimize sahip çıkan Ensar endişe etmişler. Peygamberimizin doğduğu yer Kabe, kainatın merkezi, Peygamberimizin peygamberlik geldiği, 13 yıl peygamber olarak kaldığı, 40 yılda peygamber olmadan önce kaldığı, 53 yıllık ömrünü geçirdiği, dolayısıyla vatanı olan, doğum yeri olan Kabe'nin içinde bulunduğu, değil mi? Arafat'ın, Müzdelife'nin, Mina'nın, Safa'nın, Merve'nin endişe etmişler. Acaba peygamberimiz burada kalır mı diye, bizimle tekrar Medine'ye dönmez mi diye. Ama Peygamber Efendimiz onların vefasına vefayla karşılık veriyor ve onlarla beraber Medine'ye dönüyor. Mekke'de, Mekke fethedildikten sonra kalmıyor. Daha sonra tekrar geliyor ama orada Mekke fethedildiği zaman kalmıyor. Ve dolayısıyla Medine'de hayatını geçiriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in henüz daha dünyaya gelmemiş. Yani gelse bile çocuk olacak ama onun hürmetine Cenab-ı Hak Kabe'yi muhafaza ediyor. Burada bir incelik var. Bunu bazı insanlar biraz şüpheyle karşılıyorlar. Yani daha Peygamber Efendimiz dünyaya yeni gelmiş. Bu olaylar niye oluyor? Yani bunun daha henüz yaptığı bir fazilet yok. Daha bir kemalatı yok. Niye bunlar buna böyle sanki ekstra veriliyor, fazladan veriliyormuş gibi zaman zaman bunu yüzümüze karşı söyleyenler de var. Üstadımız dua bahsinde 24. sözdeki dua bahsinde, 24. mektuptaki dua bahsinde şöyle bir ifade kullanır. Der ki Allah geleceğin nasıl geleceğini bildiği için o zatın istikbaldeki duasını kabul etmiş diyor. Çok harika bir tespit. Yani şimdi Allahu Teala peygamberimizin hürmetine kainat yarattı değil mi? Levlake levlak lema halaktul eflak. Yani sen olmasaydın eflakları, felekleri yaratmazdım diyor kutsi hadiste Allahu Teala Peygamber Efendimiz için. Yani nasıl ki bir bahçıvan bir ağacı dikerken sonundaki meyveyi bilerek diker ama daha ortada meyve yok. Veya bir fabrikatör fabrika yaparken çıkacak mamulatı bildiği için ona göre fabrikayı dizayn eder. O fabrikayı ona yaptıran mamulattır. O ağacın çekirdeğini o bahçıvana diktiren ağacın meyvesidir tabiri caizse. Şimdi Allahu Teala şu kainat ağacının çekirdeği olan Nur-u Muhammedi yaratırken, yaratmadan önce de bu kainat ağacından çıkacak olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı duayı, ubudiyeti, takvayı, imanı, ihlası, tebliği bilmiş, onun hürmetine o çekirdeği ya yani Nur-u Muhammedi'yi yaratarak ondan kainatı çıkarmış. Dolayısıyla Peygamberimizin gerek doğmadan önce onun hürmetine ihsan ettiği şeyler, gerekse doğum gecesindeki meydana gelen harikalar, gerekse peygamberliğine kadar başından geçen harika olayların hepsi ileride Peygamberimiz yapacağı şeylerin bir mükafatı gibi, bir hediye gibi. Allahu Teala onun ne yapacağını biliyor ya. Yani dolayısıyla bu ikramlar yapacaklarına bir ikram yani. Yani şöyle değil yani. Haşa, Allahu Teala verdi, o da böyle kemalat elde etti. Öyle değil yani. Elbette Allah'ın lütfudur ama ona liyakat kesbetmiş. Layık ona yani. Ona layık olacak işler yapacağını biliyor Allahu Teala. Hatta çok enteresan bir şey daha sizinle paylaşayım. Bakara suresinin başındaki Elif Lam Mim Zalikel Kitap diye devam eden kısımda bir ayet var. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Unzile ileyke, yani unzile aleyke demiyor da Allah-u Teala, unzile ileyke. Ala da sana indirildi, ila da sana indirildi. Biz böyle tercüme ederiz Türkçe'de. Unzile aleyke olsaydı sana indirilen diyecektik. Sana indirilene iman ederler. Ama unzile ileyke yine sana indirilene iman ederler diyoruz. Fakat ala ile ilanın bir farkı var. Arapçada ikisi de bir harftir ama farkı var. Ala bir şeye üstünden koymak, vermek ve ona yüklemek anlamına geliyor. Ala da yüklemek, üzerine koymak anlamına geliyor. İla da ise teklif etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla diyor üstadımız işaret-ül icazda unzile ileyke diyerek Allah peygamberimiz aleyhissalatü vesselama peygamberliğin teklif edildiğini, peygamberimizin de bu teklifi kendi iradesiyle kabul ettiğini gösterir. Ala olsaydı cebren verilmiş olacaktı. Enteresan değil mi? Bir de diyor ila ile Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine peygamberliği getiren Hazreti Cebrail'den daha üstün olduğunu gösterir. Yani bize birisi bir posta getirse, postayı getiren zat getirdiği kişiden üstün olacağı anlamına gelmiyor değil mi? Yani Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'dan daha fazla önem verdiğini ve onun ondan daha üstün olduğunu diyor, ila ile ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in İstikbalde ileride yapacağı ubudiyet, takva, ihlas, samimiyet, davet, halkı insana davet etmesi, dinin en ince teferruatına kadar en hassas derecede uyması, Allah'ın bu kainatı yaratmasından elde edilen maksadı mükemmelen yerine getirmesini bileceği bildiği için onlara hürmeten Cenab-ı Hak gerek doğumunda gerek doğmadan önce gerekse ilk Nur-u Muhammed'in yaratılmasındaki ikramları onlara bir karşılık ikram oluyor yani. Buradan şunu anlıyoruz. Belki de Cenab-ı Hak bizim istikbal yapacağımız bazı hizmetlere bugün bazı insanların başına gelecek musibetleri kaldırabilir. Memleketimizde gelecek bazı musibetleri, istikbalde yapılacak bazı hayırlı hizmetlerin hatırına kaldırabiliyor. Biz onu bilemiyoruz yani. Evet. Bu anekdotta bu ifadeyi bununla söylemiş olayım. Evet. Çünkü veladeti pek yakın bir zamanda, doğumuna yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi, doğum yeri ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme, gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Evet. Altıncısı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küçüklüğünde Halime-i Sadiye'nin yanındayken Halime ve Halime'nin süt annesi, Halime validemiz, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vaka sıhhatle şöhret bulmuş. Evet. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın ikramlarından biri. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit Buhayra-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Bu da meşhur bir olay. Hatta Peygamber Efendimiz'in bu olayla ilgili tarih kitaplarında çok detaylı bilgiler var. Ben birkaç tanesini özetleyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz çocuk yaşta olduğu için hayvanların, develerin, yüklerin yanında bırakılmış. Aslında Buhayra-i Rahib veya Bahira da diye denilebiliyor. Buhayra inzivaya çekilmiş, kendi halinde bir rahip. Çok da fazla gelenlerle meşgul olmaz iken bu Mekke'den gelen kafileye özel bir ihtimam göstermiş. Onlar da şaşırmışlar. Çünkü kafile üzerinde bir bulutun onlarla beraber hareket ettiğini görmüş. ve hatta onlara yakındaki ağaçların onlara meylettiğini, onlara selam verir bir vaziyette olduğunu uzaktan müşahede ettiği için onları davet edip onların içinde bulunan ahir zaman peygamber olabileceğini hissetmiş. O işaretleri anlamış. Çünkü Abdullah İbni Selam Hazretleri, Yahudi alimlerin ileri gelenlerinden, o diyor ki Peygamber Efendimiz'i görür görmez Müslüman olanlardan birisidir. Ben diyor ya Resulallah, seni gördüğümde çocuğumu gördüğümdeki inandığım gibi, hatta çocuğumun benim olmasından daha ileri derecede senin peygamber olduğunu diyor anladım. O kadar senin özelliklerin bizim eski kitaplarımızda yazılıydı. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin özelliklerini Yahudi alimlerin hemen hemen hepsi fark etmişlerdi. Ancak hasetlerinden, niye Yahudi milletinden gelmedi de Arap milletinden geldi diye kendi milletlerinden bekliyorlardı. Onun için haset etmişler. Dolayısıyla Buhayra-i Rahip de ahir zaman peygamberin özelliklerini biliyor. Kitaplarda gördüğünden. Ve onları davet ediyor ama bakıyor ki onların içerisinde yok. Sizin diyor içinizde başka kimse yok mu? Hepiniz burada mısınız? Evet diyor, hepimiz burada. Yalnız bir çocuk var. Biz onu kafilede bıraktık diye. Onu da çağırtıyor ve Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e diyor ki benim bu yeğenini anladığım gibi, hatta uzun bir olay işte, bunun diyor babası kim diye soruyor. Ben babasıyım diyor Ebu Talib. Hayır diyor. O çocuğun babası olmayacak. Babası doğmadan önce vefat edecek. Deyince evet diyor. Onun babası değilim ben, amcasıyım diyor. Şu anda dünyada Hindistan'da kutsal kitaplar, kutsal olarak kabul eden kitaplardan birinde Peygamber Efendimiz'in doğum yerinin Mekke olacağı yazılı. Hala şu anda o kitap hayat şeyde yani. Okunan kitaplardan birisi, kutsal kitaplardan, eski döneme ait, Tevrat, İncil ve Zebur'dan değil. Başka dinlere ait, batıl olarak bilinen dinlere ait bir kitapta Peygamber Efendimiz, aynı zaman peygamberinin Mekke'de doğacağı. Hatta Yesrib'e hicret edeceği. Hatta Peygamber Efendimizin belki 200 sene önce Yemen padişahlarından Tubba isminde bir zat Medine'ye gelmiş. Medine'de bir ev yapmış ve demiş ki bu ev, ümit ederim ki ahir zaman peygamberinin hicret ettiğinde kalacağı ev olur demiş. Bir mektup yazmış, oraya bırakmış. Yani ahir zaman peygamberle ilgili o kadar net, o kadar açık bilgiler var ki o kitaplardan biraz haberdar olan insanlar hemen o özellikleri taşıyan zatı görünce tanıyorlar. Bir şüpheleri kalmıyor. Bu dolayısıyla bu da anlamış ve Ebu Talib'e demiş ki sen bunu demiş Şam'a götürme. Benim gibi başkaları da anlayıp yeğenine zarar verebilirler. Bunu geri götür. Evet. O da öyle yapmış. Buhayra-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine Bi'setten evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysire ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman, Hazreti Hatice annemiz de Peygamber Efendimizin peygamber olacağını tahmin edenlerden birisi. Çünkü onun çok yakın bir akrabası Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemizin evlenmesi konusunda biraz destek olmuş. Bu olay uzun, ona girmeyeceğim. Dolayısıyla Hatice validemiz bir tüccar hanım. Mekke'nin tüccarlarından. Ben ticaretiyle ilgili, zenginle ilgili bir anekdot aktarayım. Hatice annemiz tabii daha sonra Peygamber Efendimiz de evleniyor. Ve Mekke'de Ebu Talip yurdu diye bir bölge var. Orada tam bir tecride tabi tutuluyor Müslümanlar. Ve Mekkeli müşriklerle kız alışverişleri, alım satım vesaire gibi her türlü şeyler yasaklanıyor ve bir bölgeye tecrit ediliyor tabiri. Tam bir boykot tabiri caizse. Boykota tabi tutuyorlar. Karantina altına alır gibi yani. Onların imani ve itikadi düşünceleri diğerlerine bulaşmasın diye oraya ayırıyorlar. O zaman Hazreti Hatice annemiz bütün servetini, ne kadar serveti varsa, tamamını o Kureyş kabilesinin ileri gelenlerini toplayarak onlara diyor ki, siz şahit olun ki ben şu servetimi kocam Muhammed bin Abdülmuttalib'e hibe ettim. O bunları istediği gibi sarf edebilir, istediği gibi kullanabilir diye. Peygamber Efendimiz de o güne kadar Hazreti Hatice annemizin servetine dokunmuyor. Dolayısıyla tam zamanında o Mekkelilerin boykot yaptığı, Müslümanların perişan olduğu o dönemdeki 3 yıl kadar devam etmiş. O dönemde o servet o Müslümanlar için bir can simidi olmuş. İşte o servetle ilgili diyor ki, o diyor altınlardan meydana gelmiş bir servetti. Arkasında o duranı göremiyorduk. Ortaya yığılmış, arkasında duranı göremiyorduk. Bir rivayette gördüm. Böyle o zengin, o seviyede bir zengin Hatice validemiz. Ama çok zeki, çok akıllı bir kadın. Allah-u Teala özel olarak peygamberimize eş yapmış onu. Hayatını okumanızı özellikle tavsiye ederim. Roman tarzında değil, biyografi tarzında yazılmış hayat hikayeleri Hatice annemiz 2-3 tane, hepsi güzel, hangisini rastlarsanız. Bir eş öyle olur hakikaten. Peygamberimizin en zor zamanlarında, en sıkıntılı dönemlerinde servetiyle, aklıyla, tecrübesiyle peygamberimiz nasıl bir destek olmuş? Meysere bunun kölesi ama o da tüccar yapacak kadar bir kölesi. Tabiri caizse bir yardımcısı gibi yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kervanın başına başkan olarak gönderiyor Hazreti Hatice annemiz, ama Meysere'ye tembih ediyor. Bunun diyor her halini tarassut et. Her halini araştır. Dönünce bana rapor vereceksin diye. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başında, Meysere demiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başında iki meleğin, Hazreti Hatice annemiz dönerken görmüş onları. İki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş, kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Evet. Yedincisi, nakli sahih ile sabittir ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bir isetten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. Sekizincisi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ufak iken, tabi bunlar önemli dersler vermeli bize. Hani zaman zaman Peygamber Efendimiz'in değişik mucizelerini okurken, örneğin Peygamberimiz mübarek avuçlarına taşları alıyor, mübarek avucuna. Avucundaki taşlar insanlar gibi zikrediyor. Hani biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in cuma hutbelerini veya diğer zamandaki konuşmalarını okurken yaslandığı bir direk vardı, kuru hurma kütüğü. O kütüğü yerine bir sahabe efendimiz, peygamberimizi göremiyoruz diye bir üç basamaklı minber yapmış. İlk minberin yapılışı öyle. Peygamber Efendimiz'i kalabalıkta tam göremiyoruz, dediklerini tam işitemiyoruz. Az yüksekçe bir yer yapalım, orada hem cuma hutbelerini, bayram hutbelerini hem de diğer zamandaki konuşmaları orada yapsın diyerek üç basamaklı bir minber yapıp da peygamberimiz oraya çıkıp orada hutbe okumaya başlayınca kütük peygamberimizin ayrılığına dayanamayarak deve gibi enin edip ağlıyor. Sesini oradaki cemaat duyuyor. Hasan-ı Basri Hazretleri bu mucizeyi anlatırken dermiş ki, kuru kütük peygamberimizin ayrılığına dayanamayıp ağlıyor. Siz ondan geri kalmayın dermiş. Şimdi biz buradan hareketle diyebiliriz ki peygamberimizin mübarek avucuna giren taşlar onun elinin temasıyla insan gibi zikrediyor. Taş taşlığıyla onun eline temas edince, insan gibi zikrederse, biz insanlığımızla her gün peygamberimize biat ettiğimizi iddia ettiğimiz halde ona uymuyorsak, onun getirdiği hakikatleri hayatımıza uygulamıyorsak, o zaman biz taştan daha taş olmuş olmuyor muyuz Allah muhafaza? Ders almak lazım. Peygamberimizin mübarek bedeninin değdiği yer yeşilleniyor. İnşallah onun getirdiği hakikatler de bizim ruhlarımızı yeşillendirir. Çorak arazilerimizi meyveli, çiçekli bahçelere çevirir inşallah. Sosyal hayatımızı, aile hayatımızı, özel hayatımızı, ticari hayatımızı, siyasi hayatımızı, ekonomi hayatımızı vesaire. Düşünce dünyamızı, fikir dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı, bedenimizi ve ruhumuzu, dünyamızı ve ahiretimizi inşallah onun nuruyla nurlandırırız. Onun güzellikleriyle inşallah bezeriz. Evet. Subhanallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir. Tabi Peygamber Efendimiz'in hayatından alınacak çok dersler var. Geçenlerde birisinin bir işte çocuğu vefat etti. Bizim tanıdığımız birisinin bir çocuğu vefat etti. Ben düşündüm. Şimdi o kadıncağız çok perişan bir haldedir. İşte 20 yaşlarında bir yavrusu vefat etmiş. Elin bir kaza sonucu. Ben bakıyorum Peygamber Efendimiz'e. Başına gelen olaylar o kadar ağır. Hakikaten taşıması o kadar zor. Sadece bir tanesini örnek verelim. Daha dünyaya gelmeden önce babası rahmetli olmuş. Hazreti Abdullah. 7 yaşlarındayken annesi ahirete göçmüş. Hazreti Amine annemiz. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor. Sonra o vefat etmiş. Dedesinin yanında önce. Daha sonra amcasının yanında. Kendisi hayattayken eşi Hazreti Hatice annemiz vefat etmiş. 7 çocuğu var. 6 tanesi kendi hayattayken vefat etmiş. Peygamber Efendimiz. Ne imtihan değil mi? Ne ağır imtihan var. Bakın Ebu Talib'in yanında kalıyor. Babası yok, annesi yok. Dedesi de vefat etmiş. Ders almak lazım bunlardan. Babası olmayan, annesi olmayan insanlar ya kötü değil yani. O kötülük değil. Allah-u Teala onu topluma öyle hazırlıyor. Allah-u Teala ona öyle iltifatta bulunuyor. Evet. Ebu Talib aslında Peygamber Efendimiz'in şeyini biliyor. Doğru söylediğini. Ona kol kanat da geriyor. Onu müşriklerin eziyetlerinden, verecekleri zararlardan elinden geldiği kadar da korumaya çalışıyor. Ama iman nasip olmuyor. Ehl-i Sünnet inancına göre Ebu Talib'e iman nasip olmamış. Ama ümit ederiz ki Peygamberimizi yaptığı bu iyiliklerin mükafatını cehennemde de olsa Allah kışın ortasında bir güneşi çıkarıp havayı ısıttığı gibi olur ki veya kışın herhangi bir serada değil mi bazı şeyler yetiştirdiğimiz gibi cehennemin içinde de belki Cenab-ı Hak yaptığı bu Peygamberimizi yaptığı hizmete mukabil böyle bir ihsanında bulunabilir, onun rahmetinden uzak değil. Böyle bir ümitte bulunmamızın da itikadımıza, inancımıza bir zararı olmaz inşallah. Evet. Ebu Talib bunun farkında yani. Onun için sofraya oturmadan yemeği başlatmazmış. Yeğenim Muhammed gelsin demiş. Bekletirmiş herkesi. O gelince, o oturunca öyle hayda buyurun başlayın. Çünkü olmazsa doymuyorlar. Evet. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, murdiası yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin malında ve keçilerin sütünde kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vaka hem meşhurdur hem kat'idir. Çok meşhur bir olay bu da. Yani Hazreti Halime validemizin hem evinde hem hayvanlarında hem doğumlarında hem süt vermelerinde hem yünlerinde vesaire çok ciddi bir bereket fark ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketiyle. Evet. Peygamber Efendimiz süt kardeşinin memesini emmezmiş. Süt kardeşi var ya, hani Halime validemizin çocuğu var. Onun emdiği memeyi emmezmiş. Evet. Hem sinek onu taciz etmezdi. Onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı sinek. Nasıl ki evladından Seyyid Abdülkadir Geylani kuddise sırruhu dahi ceddinden o hali irsiyet almıştı. Sinek ona da konmazdı. Abdülkadir Geylani Peygamberimizin soyundan geliyor. Ona da konmuyormuş. Onuncusu, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyaya geldikten sonra bahusus veladet gecesinde, yani doğum gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki o hadise 15. sözde kat'iyen burhanlarla ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sükutu, bu harika bir tespit. Özellikle 15. sözde detay anlatıyor ama burada da kısaca işaret edecek üstadımız. Yani yıldızlar o gün niye düşüyor? Yıldızlar mı düşüyor acaba? Bu diyor aslında şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. Yani biliyorsunuz cinlerin bir özelliği var. Onların göklere çıkmalarına engel yok. Latif varlıklar onlar da. Onların bizim cesetler olmadığı için çok uzak yerlere bir anda gidebiliyorlar. Duvar gibi yerlerden geçmelerine engel değil. Onları da Allah-u Teala öyle yaratmış. Ruhani varlıklar. Dolayısıyla cinlerin bu özelliklerinden onlar, biliyorsunuz bir kısım insanlar cinleri hizmetkar olarak kullanabiliyorlar. Bugün medyum diyorlar onlara. Bir kısmı belki şarlatandır ama aslında cinleri gerçek manada hizmetkar olarak kullanmak mümkün. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bize bildirdiğine göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri istihdam etmiş. Hem hayvanları da, cinleri de, rüzgarı da Cenab-ı Hak ona hizmetkar olarak vermiş. Cinleri dünyevi işlerde çalıştırmış. Yani bizzat onları hizmetçi olarak kullanmış Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Dolayısıyla cinleri Müslümanların hayırlı işlerde kullanmalarına bir teşvik var burada. Mesela bugün Müslümanlar istihbaratta cinleri kullanabilir hayırlı işlerde. Yani başkalarına zarar vermekte değil. Ama gerek ülkemizdeki madenlerde, gizli madenlerin tespitinde, gerekse memleketimize zarar vermek isteyen insanların zararlarını engelleme konusunda istihbaratta cinler kullanılabilir. Ben tahmin ediyorum, Amerika, İsrail ve Rusya bunu yapıyor. Ama ülkemizde var mı bilmiyorum doğrusu. Olması da lazım. Yani bu işin uzmanı olan Allah için gerçekten hayırlı cinleri, biliyorsun cinlerin bir kısmı mümin, bir kısmı kafir. Kafir cinlerini kastetmiyor. Ama mümin olan, özellikle battal dediğimiz ifritlerden, çok kahraman ifritleri, o cinlerin kahramanlarını kullanmak mümkündür. Allahu Teala Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'in bir duasına istinaden bir ifriti bekçi olarak vermiş. Namaz kılarken şehit edilme korkusu veya endişesi, benim namazıma zarar vermesin diye, düşmanların bana zarar verir endişesiyle namazdaki huzuruma zarar vermesin diye, Ya Rabbi bana ifritlerinden birini bekçi olarak ver, beni namazdayken huzurum bozulmasın, rahat kılayım diye istemiş. Allah da ona bir ifriti vermiş. Celcelut diye de o dua var. Dolayısıyla Müslümanların bu güzel nimetten hayırlı bir şekilde istifade etmeleri bence Müslümanların bir görevi, özellikle bu asırda. Dolayısıyla cinlerin bu özelliklerinden dolayı Peygamber Efendimiz'den önceki milletlerde, ümmetlerde de ve cahiliye döneminde de bir kısım kahinler onlardan aldıkları bilgilerle haber veriyorlardı. Ahir zaman peygamber yaklaştı diyor mesela bir kahin. Nereden biliyorsun? O cinler tabiri caizse karakollar gibi göklere çıkıyorlar. Oradaki meleklerin konuşmalarına kulak misafir oluyorlar. O meleklerin konuşmalarını getirip kahinlere bildiriyorlar. İşte Peygamber Efendimizin doğduğu gece yıldızların düşmesinin çoğalması bundan sonra cinlerin kulak hırsızlığı yapmak için göklere çıkışlarının engellenmesini gösteriyor. Ve meteor yağmuruyla tabiri caizse onlar mancınıklarla taşlanıyorlar ve göklere çıkmaları engelleniyor. Bunun diyor şeyi manası budur diyor üstadımız. Peygamberimizin dünya teşrif ettikleri gece yıldızların çok düşmesinin hikmeti bu. Evet, dolayısıyla şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. Bugün doğan zatın Allah'ın kelamına mazhar olacak, dolayısıyla o kelam-ı ezeli olan Kur'an'a, Kur'an ayetlerine cinlerin vesveselerinin karışmaması için göklere çıkmaları yasaklanıyor. Ona işarettir diyor. İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık kahinlerin ve gaybtan haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Hakikaten kahinler diyorlarmış, haberler kesildi, gelmiyor demişler. Ta ki Allah-u Teala peygamberimize vereceği vahye, göndereceği vahye hiçbir şüphe, hiçbir yalan, hiçbir vesvese girmesin. Ve peygamber efendimize geleceği olan vahiylere benzer bir ifadeyi kimse söyleyemesin. Çünkü o ifadelerin benzerleri onlar da duysalar, biz de bak peygamberin söyledi, biz de Muhammed'in söylediğine benzer söylüyor diyecekler. Allah-u Teala onlara hem haber olarak, hem vahye benzer bir söz olarak, hem de her türlü vesvese ve şüpheden uzak olarak onların haber alma kanallarını kapatıyor. İzin veren de Allah, yasaklayan da Allah. Önce izin vermiş, sonra izni kaldırmış. Evet, bi'isetten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti, son verdi. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinin olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Her neyse. Evet. Bu cinleri hayırlı bir şekilde kullanmak mümkün. Bunu Allah için hayırda kullanan insanlar varsa bunların memleketimizde bir sistem dahilinde yine istihbaratla iç içe olarak kullanılması lazım diye ben şahsen düşünüyorum. Bir görev olarak, bir vazife olarak telakki ediyorum. Hatta dünya çapındaki Müslümanların böyle bir istihbarat birimi olmalı yani. Evet, belki de vardır. Ben bilmiyorum şahsen. Elhasıl Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak. Dünyanın reisi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamdır. Nasıl reis olacak? Okuyayım. Evet, Sultan-ı Levlâke Levlâk, hani sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan zat aleyhissalatü vesselam öyle bir reistir ki, reis bu yani, 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Şimdi 1435 sadece hicretten sonra, evet, 1435 değil mi, bu sene 1435. Yani 1400 küsür senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda lakal 350 milyon tebaası ve raiyeti vardır. Şimdi 2 milyara yakın raiyeti var. Yani düşünün, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur öyle güçlü, öyle kuvvetli, öyle açık ve net ki 1400 küsür sene öncesinden bugüne hükmediyor. Ne diyor? Bak, bir Müslümana namaz kıl diyor. Bak, o günkü Allahu Teala'nın emrini tebliğ eden Hazreti Muhammed'in sözü bugün 2 milyar insanı Müslüman ediyor. Güç burada işte. Manevi saltanata devam ediyor yani. Ve bir harfi değişikliğe uğramadan. Bugün ben İstanbul'un bir yerine gittim, Bakırköy'e. Bir camiye girdim rastgele. Hatta cami de denmez yani, mescit gibi bir yer. Oradan çektim bir tane Kur'an-ı Kerim, açtım. Benim doğduğumdan beri okuduğum Kur'an gibi aynı. Dünyanın başka tarafına git, o da aynı. Peygamber Efendimiz zamanındaki Hazreti Osman'ın mushafını gidin açın bakın. Buradaki şey de var. Topkapı Sarayı. O da aynı. Bir harfinde değişiklik yok. Elhamdülillah. Saltanat böyle olur. Ne diyor Allahu Teala? Peygambere uyun diyor, değil mi? Her Müslüman peygamberimiz namaz kıldı gibi mi kılıyor? Bak, saltanat böyle olur. 1400 sene öncesinden sözü bugüne tesir ediyor. Elhamdülillah. Böyle bir peygamberimiz var. Ve o bugün, bu gece dünyaya gelmiş. Bizim de inşallah doğumumuza vesile olur. Evet. Küre-i arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası kemal-i teslimiyetle, inşallah bu özelliği Allah bize nasip eder. Kemal-i teslimiyetle ona her gün salatu selam ile es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah diyerek, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek, namazda tahiyyat esselamu aleyke eyyühen nebi diyerek her gün mükerrer defa onun peygamberliğini tasdik, biatını tecdid ve sözünde durduğunu, tekrar sözleşmesine sadık olduğunu ilan ediyor inşallah. Ona her gün salatu selam ile tecdidi biat ederek, sözleşmesini yenileyerek emirlerine itaat ederler inşallah. Ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek. Şurada peygamberin özelliklerini okuyup bitireceğim. Ama bir dinleyelim şöyle. Nasıl bir zatmış o? Peygamberimizin özelliklerinden bir demet. Bir gül demeti. Hani peygamberimizi gülle ifade ediyoruz ya. Bir gül demeti. Evet, dünyaya manen reis olacak. Neden peygamber efendimizin mübarek doğduğu gece o harika olaylar oluyor? Neden daha peygamber olmadan önce onunla ilgili harika olaylar aktarılıyor? Çünkü dünyaya manen reis olacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadeti ebediyeye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hılkatini, yaratılış hikmetini ve tılsımı muğlakını ve muammasını açacak ve Halık-ı Kainat'ın makasıdını bilecek, Allah'ın maksatlarını, yaratılış hikmetlerini bilecek ve bildirecek ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden her şey, her nev, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek, güzelce karşılayacak ve alkışlayacak. Demek her bir mucize peygamberimizi manen alkışlamak, hoş geldin ya Resulallah, safalar getirdin ya Resulallah demek manasına geliyor. Evet. Ve Halık'ı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Demek ki peygamberimizin bildirmeleri kendi kendine değil, haşa, Allah'ın bildirmesiyle. Çok konuşulur bu mevzu. Peygamberimiz gaybı bilemez. Tamam, bilemez. Ama Allah bildirirse bilir. Öyle ayet var ya. Allah gaybı kimseye bildirmez. Razı olduklarına bildirir diyor arkasından da. Allah bildirirse elbette peygamberimiz de bilecek. Onun için bildirirse peygamberimiz de bilecek ve bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat, yani hayvanlardan, bitkilerden, ölülerden, cenazelerden, yaşayanlardan, her hatta ay değil mi? Aydan, güneşten bütün varlıkların peygamberimizle ilgili mucizeleri var. Hepsi diyor her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanıyla nübüvvetini tasdik ediyorlar. Demek ki Peygamber Efendimizin peygamberliğini kainat tasdik ediyor. Onun alameti olur. Mesela gökler namına ay, kainat namına miraç mesela. İşte herhangi bir ağaç peygamberimizin emrini tutup geliyorsa yanına, ağaçlar adına o Peygamber Efendimizi alkışlamıyor. Bir cümleyle bitirelim. Nasıl ki diyor bir içtima olsa, toplantı olsa diyor, orada diyor bir zat gelecek olsa, ona diyor hoş geldin diyor, her taife bir temsilciyi gönderir ona. Hoş geldin diye karşılamaya gönderir. Herkes gitmez de. Ama her taife bir temsilci gönderir. Sanki kainattaki her neviden, her türden biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini bir mucize ile karşılamış, hoş geldin demiş oluyormuş. Evet. Ay ikiye bölmekle tasdik ediyor Peygamberimizin peygamberliğini vesaire. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Doğumumuza vesile eylesin inşallah.